Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Ferverdin 1400 Hicri Kameri, 12 Şaban 1442 ve miladi 26 Mart 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Nevruz Özel Programı, Nur'a Giden Yol ve Uluslararası Hukuk Açısından Şeyh Süleymani Suikastı isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketane, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden öz başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer anlaşmayı canlandırmayı önlemek için tahrifatların yapıldığını söyledi. Dördüncü parti Rus korona aşısı İran'a ulaştı. Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye stratejik öneme sahip bir ülke dedi. Irkçı İsrail'de açıklanan seçim sonuçları yeni bir krize yol açtı. Biden, Kuzey Kore, Amerika dış siyasetinde en önemli konu dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım ilan etti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, Batı yetkililerin İran karşıtı iddialarına cevaben nükleer anlaşmayı canlandırmak için gereken önlemlerle ilgili birçok tahrifatın yapıldığını vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre Zarif, Batı yetkililerin nükleer anlaşma hakkındaki İran karşıtı açıklamalarına tepki olarak tweet atarak cevap verdi. Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayla ilgili sayfanın da adresi yayınladı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde de görülebilen sitede nükleer anlaşmanın 16 Ocak 2016'dan 25 Mart 2021'e kadar uygulandığı dönemde nükleer anlaşmayı çevreleyen olayların İngilizce dilinde bir anlatımı da yer alıyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eski Amerikan Başkanı Barack Obama'nın başkanlığı sırasında anlaşmanın uygulanmasından başlayıp Donald Trump ve ardından da Joe Biden başkanlığı ile sona eren nükleer anlaşmayla ilgili süreç de yer alıyor. Açıklamada İran'ın temel adımları arasında nükleer programına kısıtlamalar getirilmesi ve gözetimin artırılması da yer alıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avrupa balayı ve Biden yönetimini kinaye ile Amerika'nın başkalarına yönelik baskıcı muamelesinin Trump ile başlamadığını ve ondan sonra da bitmeyeceğini bildirdi. İran Ajansı'na göre Hatipzade attığı tweette kimsenin balayını rahatsız etmek niyetinde değiliz ancak görünüşe göre Pompeo tarzı diplomasi devam edecek gibi. Hatipzade bu yeni uyandırma zili olmalı. Amerika'nın başkalarına yönelik baskıcı muamelesi Trump ile başlamadı. Ondan sonra da bitmeyecek. İranlı yetkili Avrupa Troikası ve Avrupa Birliği'ne dostça tavsiyelerde bulunarak biraz cesaretli olun dedi.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı yaptırımların savunma teçhizatı üretiminde çok yüksek düzeyde kendine yeterliliği yol açtığını söyledi. İrna'ya göre İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Alireza Tengsiri Bender Cask'daki Güney İran üstü ziyaretinde yaptığı açıklamada İslam İnkılabı rehberinin de yeni yılla ilgili koyduğu ad ve slogana temasla Allah'ın izniyle sorunların üstesinden gireceğiz dedi. Tuamiral Tengsiri düşmanın bu son hilesi olan ekonomik yaptırımları da başarıyla aşacağız ve İslam İnkılabı rehberinin aldığı önlemleri takip ederek bugünleri de geride bırakacağız dedi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amerikan hükümetinin emperyalist ve zorba mahiyetine temasla Amerikalılar İran'ın kalıcı güvenlik, istikrar ve ekonomide büyüme, bilimsel büyüme ve uluslararası konumunu da asla görmek istemiyorlar dedi. İran'da askeri yetkili yaptırımlar savunma teçhizatı üretiminde de çok yüksek düzeyde kendine yeterliliğe neden oldu ve bu kendine yeterlilik ve üretim bu yıl daha da güçlendirilecek dedi.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hamid Zetbum, 15 komşu ülkenin milyarlarca dolarlık pazarının İran ihracatı için iyi bir pazar olduğunu söyledi. Hamid Zetbum, 15 komşu ülkenin milyarlarca dolarlık pazarı İran'ın ihracatı için iyi bir pazar ve İran bu ülkelerin ihtiyaçlarının önemli bölümünü karşılama kapasitesine sahip dedi. Zetbum, komşu ülkelerin ticareti geliştirme ihtiyacını vurgularken şu anda ülkenin ihracatının yaklaşık 25 milyar doları 15 komşu ülkeyle ifadesini kullandı. Dünyadaki çok az ülke 15 ülkeyle su veya kara sınırlarını paylaşıyor ve komşu ülkelerin ithalat ihtiyaçlarını karşılayabiliyor diyen İran Bakan Yardımcısı, yaptırımların baskısını hafifletmede üretimin özellikle de ihracatın önemli rolünün olduğunu söyledi.
İran İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı, İran'ın terörle mücadelenin ön saflarında olduğunu ve bu yolda da en fazla kurban veren ülke olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Mujtaba Zulnuri, bölgesel barış ve refah için terörle mücadelede dayanışmayı güçlendirme oturumunda yaptığı açıklamada, terörizm bölgesel ve uluslararası işbirliğiyle ortadan kaldırılacaktır dedi. Zulnuri, terörizm, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdidin en tehlikeli tezahürlerinden biri olarak görülüyor ve tüm biçimlerinde ve tezahürlerinde de kınanmaktadır dedi. Zulnuri'ye göre İran'ın terörizme karşı stratejisi terörle mücadele bahanesiyle terör eylemlerinin nedeni ve temeli haline gelen güçler ve emperyalist ülkeler gibi olmadığını belirtirken, İran'ın her zaman en ağır ekonomik terörizm saldırılarına maruz kaldığını ve hatta korona salgını ile mücadele için ilaç ve teçhizata erişim de dahil olmak üzere insanlık dışı yaptırımlara maruz kaldığını vurguladı. Zonduri, Amerika'nın ekonomik terörizme yönelik yaptırımlarından siyasi hedeflerine ulaşmak için sıradan vatandaşların güvenliğini, sağlığını ve refahını hedef almak için tasarlandığını kaydetti. Zonduri'ye göre terörist münafık grubu İran halkına ve yetkililerine yönelik terör eylemlerine rağmen Amerika ve Avrupa hükümetleri tarafından destekleniyor. Zonduri ayrıca terörizmin Amerikan dış politikasının en önemli dayanaklarından biri olduğunu ve terörist eylemleri desteklediğini ve Amerikan saldırganlığına direnen her ülkeyi vakım gayrimeşru çıkarları güvence altına alma hilelerinden biri olarak etiketlediğini söyledi.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü Teknik İşler Yardımcısı 4. Parti Rus korona aşısının İran'a geldiğini duyurdu. Mehrdat Cemal Eruneki yaptığı açıklamada dün 100 bin dozluk Rus aşısı Sputnik V'nin 4. sevkiyatı İran'a ulaştı dedi. İranlı yetkili Rus aşı sevkiyatının gümrük işlemlerinin en kısa zamanda yapıldığını için gümrük işlemlerinin ardından Gıda ve İlaç İdaresi deposuna gönderildiğini söyledi. İran'a gönderilecek 100 bin dozluk Sputnik V aşısının 4. sevkiyatı çarşamba günü İran'ın Rusya'daki Büyükelçiliği temsilcisine teslim edilmişti. Söz konusu kargo Mahan Havayolları tarafından Tahran'a getirildi. İran İslam Cumhuriyeti Rus korona aşısının 3. sevkiyatını daha önce teslim almıştı.
Türkiye'de son 24 saatte 222.753 COVID-19 testi yapıldı. 28.731 kişinin testi pozitif çıktı. 157 kişi hayatını kaybetti. Dün açıklanan tabloya göre 221.738 test yapıldı. Semptom gösteren 1.142 kişiyle birlikte toplam 29.762 yeni vaka tespit edildi. Bu arada Amerika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1.433 artarak 545.282'ye yükseldi.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Abdülmelik Bedrüddin el-Husi, İsrail, Amerika ve İngiltere'nin saldırganlığın maliyetinden ve sonuçlarından kaçınmak için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni Yemen'i işgal etme için seçtiklerini söyledi. El-Husi, Yemen'e yönelik Amerika-Suudi saldırısının 7. yılın başında dün yaptığı açıklamada tüm gerçeklere rağmen Suudi Arabistan'ın henüz bir ders almadığını söyledi. Yemen Ensarullah Genel Sekreteri, Yemen'e yönelik saldırının asıl failinin Suudi Arabistan olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ona eşlik ettiğini, diğerlerini ise iki ülkenin uşakları olduğunu bildirdi. Bedrüddin el-Husi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Siyonist istihbaratının düşmanı ve tehlikeleri tanıma konusundaki değerlendirme ve raporlarına duyduğu kör güvenin onları yanlış kararlar almaya yönlendirdiğini vurguladı. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, Yemen'i işgal eden koalisyon ne zaman ahlaki, siyasi ve savaş meydanında bir çıkmazda kalsa Birleşmiş Milletler'e gidip Yemenlilere savaşı durdurmalarını söylediğini bildirdi. El-Husi, Suudi saldırganların işlediği bu cinayetin sadece hata veya keyfi bireysel davranış olamayacağını, saldırganların hedefleri açıkça belirleyen her türlü teknolojiye sahip olduklarını söyledi.
Suudi Enerji Bakanlığı Cuma sabahı ülkenin güneyindeki Yemen ordusunun ve halk komitelerinden insansız hava aracı saldırılarını dolaylı olarak doğruladı ve Cizan'daki petrol ürünleri istasyonunun tanklarından birinde yangın çıktığını bildirdi. İRNA'ya göre Suudi Petrol Bakanlığı'ndan bir yetkili eylemi sabotaj operasyonu olarak nitelendirirken yangının herhangi bir can kaybına yol açmadığını iddia ederek Cizan'daki petrol dağıtım istasyonundaki yangını da doğruladı. El Meyaden ayrıca Suudi Petrol Bakanlığı'nın da Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan petrol üretim sahasının Yemen füzeleri tarafından hedef alındığını söylediğini aktardı. Haber, bazı Suudi sosyal medya kullanıcılarının birçok Suudi havaalanlarının kapatıldığını ve bildirilmesinden saatler sonra geldi. Perşembe gecesi Suudi medyası, Yemen ordusu ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki halk komitelere güçlenen insansız hava aracı saldırısını doğrularken 8 Yemen İHA'sının tarafından saldırı düzenlendiğini bildirdi. Suudi rejimi, Arabistan'ın güneyindeki Hamis Meşir şehri üzerindeki insansız hava araçlarının tespit edilerek imha edildiğini ileri sürdü. Geçen cuma da Yemen güçleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco petrol tesisini 6 İHA ile hedef almıştı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin sadece bir NATO ortağı ve müttefiği olmadığını, Avrupa Birliği'nin dış sınırında ikinci en kalabalık nüfusa sahip ülke olarak stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu söyledi. Merkel, Federal Meclis'e yaptığı konuşmada Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri ve Akdeniz'in doğusundaki durumun ele alınacağını belirtti. Kuzey Afrika'da, Suriye'de ve Ukrayna'da olduğu gibi Avrupa'nın çevresinde çok sayıda ihtilafın bulunduğuna işaret eden Merkel, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin gelişmesinin ve refahının ancak Avrupa Birliği dışındaki komşularımızla iyi ilişkilerle mümkün olduğunu da biliyoruz. Bu özellikle çok yönlü ilişkileri bulunan NATO üyesi Türkiye için geçerli dedi. Merkel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in bu çok yönlü ilişkilere ilişkin bir rapor hazırladığını da ifade etti.
Suriye muhalefetine yakın medya kuruluşları Perşembe gecesi Suriye'nin kuzeyinde Türkiye yanlısı sözde Özgür Suriye Ordusu ile Amerika işbirlikçisi Suriye Demokratik Kürt güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmanın El Haseke kentinin kuzeybatısında çıktığı bildirilirken Amerikan liderliğindeki sözde IŞİD karşıtı koalisyona bağlı savaş uçaklarının da Eşşedadi kenti semasında görüldüğü ve devriye uçuşu da yaptığı bildirildi.
Filistin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin ırkçı İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini kıramasını ve Filistinlerin kendi kaderini tayin hakkını kabul etmesini memnuniyete karşıladığını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki yaptığı yazılı açıklamada İnsan Hakları Konseyi'nin kararlarını değerlendirerek işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlere ilişkin kararın kabulü, bu yerleşimlere desteğin durdurulmasını ve boykotun gerekliliğini teyit etmektedir ifadelerini kullandı Maliki. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin ırkçı İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini kınadığını ve Filistinlerin kendi kaderini tayin hakkını teyit eden kararların büyük çoğunlukla alınmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Bu arada Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Van Nesland, uluslararası finanse edilen insan yardım projeleri dahil Filistinlere ait yapıların yıkımında ve ele geçirmesinde ani artış olduğunu söyledi.
Perşembe akşamı açıklanan ırkçı İsrail parlamento seçimlerinin nihai sonucu bu rejimin siyasi arenasında bir çıkmazın devam ettiğini gösteriyor. Irkçı rejimi İsrail Merkez Seçim Komisyonu salı günü düzenlenen seçimin oy sayımını tamamlayarak neticeleri kamuoyu ile paylaştı. Komisyonun yayınladığı verilere bakılırsa Başbakan Benjamin Netanyahu, liderliğindeki Likud Partisi 120 sandalyeli meclisi 30 milletvekili göndererek seçimi önde tamamladı. Netanyahu'nun rakibi Yair Lapid, liderliğindeki Yes Atid Partisi 17 milletvekili çıkardı. Ultra Ortodoks Yahudileri temsil eden Şaş Partisi ise 9 sandalyeyle 3. oldu.
Haber kaynakları Umman Denizi'nde bir İsrail şirketine ait kargo gemisine bir roketin isabet ettiğini bildirdiler. İşgal altındaki Filistin'deki bir şirkete ait bir kargo gemisinin Umman Denizi'nde bir roket ile vurulduğu ve hasar gördüğü bildirildi. Siyonist medyadan Kanal 12, gemi Tanzanya'dan Hindistan'a gidiyordu ve saldırıdan sonra da yoluna devam etti, dedi. Siyonist basın, geminin malikiyetinin işgal altındaki Filistin'deki liman kenti Hayfa'da bulunan menajmente ait olduğunu bildirdi.
İngiltere'de bir öğretmenin dersi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yönelik hakaret içeren karikatürlere göstermesi tepki çekerken okul yönetimi verilerin protesto gösterisinin ardından özür diledi. İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'de bulunan Batley Okulu'nda bir öğretmen din bilgisi dersinde Müslümanların tepkisini çeken karikatürleri gösterdi. Öğrencilerin haber verdiği veliler okul önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler öğretmenin istifa etmesini istedi.
Amerikan Başkanı Biden dün gece düzenlediği basın toplantısında eski Amerikan Başkanı Obama gibi o da Kuzey Kore'yi dış siyasette en önemli konu olarak gördüğünü söyledi. Fox News'dan NAK'tan verilen habere göre Ocak 2020'de Beyaz Saray'a girişinin ardından ilk basın toplantısında Biden'a Kuzey Kore ile ilgili sorular soruldu ve Biden 4 yıl önce görevden ayrıldığını hatırlatarak Kuzey Kore konusunun dış siyasette en önemli konu olacağını bildirdi.
Ve Çin Dışişleri Bakanlığı Sincan'daki insan hakları ihlalleri iddialarının gündeme getirmesinin ardından Getire'deki bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım getirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre aralarında Tam Taginrit, Lain Lungan Smith gibi Geoffrey Nice ve John Nicol Smith Finlay'ın de bulunduğu 9 kişi. Ayrıca aralarında Çin Araştırma Grubu, Muhafazakar Parti İnsan Hakları Komisyonu ve Uygur Tribunanın bulunduğu 4 kuruluşa yaptırım getirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Pakistan'ın Afganistan'da geçici hükümet kurulmasını desteklemesi etrafında. Pakistan'ın Afganistan Büyükelçisi Mansur Ahmet Han, İslamabad'ın Afganistanlı makamlara bu ülkede geçici hükümet kurulması hususunda anlaşmaya varmaları için onlara destek vereceğini bildirdi. Mansur Ahmet Han, İstanbul Uluslararası Oturumu'nun devamının Bonn Oturumu gibi Almanya'da düzenleneceğini işaretli Afganistan hükümeti, Taliban ve bu ülkenin partilerinin Afganistan'ın gelecek siyasi vizyonu ile görüş tahtisinde bulunabileceklerini bildirdi. Bu üst düzey Pakistanlı diplomat, İslamabad'ın Afganistan'da barışla ilgili olan siyasi boyutların hepsinin özellikle de geçici hükümet anlaşmasının sağlanması için destek vereceğini de belirtti. Pakistan Büyükelçisi, ister geçici hükümetin kurulması, ister Afganistan'ın gelecek siyasi haritasının ve vizyonun çizilmesi hususunda Afganların anlaşmaya varmaları gerektiğini ve bu sürecin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi'nin bu ülkenin Afganistan'da kalıcı barışı sağlamak ve pekiştirmek için geçici veya geçiş hükümetinin kurulmasına verdiği desteğe ilişkin açıklamaları, Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani'nin erken seçimlerin düzenlenmesine hazır olduğunu belirtmesinin ardından geldi. Afgan hükümeti daha önce bu ülkede geçici hükümeti kurulması teklifine olumlu yaklaşmıyordu. Ancak Eşref Gani'nin erken seçim seçeneğini bu süreci eklemesiyle bu teklifin kabul edilebilirlik ihtimali arttı. Afganistan Cumhurbaşkanı, Taliban'ın sadece seçmenlerin izniyle herhangi bir iktidar devrine izin verileceğini belirtmesine rağmen Taliban temelden seçime karşı çıkıyor ve seçimlerin batı ve demokrasi kültüründen kaynaklandığını, bunun da farklı dönemlerde Afganistan için sorunlar ve sıkıntılar yarattığını savunuyor.
Eşref Gani'nin Afganistan'da erken seçim yapmaya hazır olduğunu da açıklamasının da ardından Taliban'ın buna karşı çıkması da bu yüzdendir. Bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin geçici veya geçiş hükümeti kurma yönündeki baskısı altında olan Afganistan Cumhurbaşkanı, geçici hükümetin kurulmasının bir sonraki rasyonel ve mantıklı aşaması sayılan erken seçim planını sunarken seçilecek geçici hükümetinde barış diyalogları düğümünü de açamayacağını göstermeye çalıştı. Taliban'ın geçici hükümetin kurulmasına ve şimdi de erken seçimlere karşı çıkması, bu grubun halkın oylarına ve fikirlerine başvurmadan iktidarı tam olarak elinde bulundurmak istediğini gözler önüne sermiştir. Halbuki Afganistan hükümeti ve halkı buna ciddi bir şekilde karşı çıkmaktadır. Taliban'ın geçici bir hükümet kurulmasına ve Afganistan'daki erken seçimleri reddedip ülkede sırf İslam emirliğinin kurulmasında da ısrarlı olduğundan dolayı bu grubun barış müzakerelerinden amacının seçimler ve halk ve siyasi partilerin katılımı olmadan iktidarın onlara bırakılması olduğu da anlaşılıyor. Taliban'ın bu mantık dışı amacı göz önüne alındığında grubun konumunu ve tutumunu da netleştirmek için bazı bölgesel ve bölge üstü aktörlerin de katılım ile Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Afgan hükümetiyle grup arasındaki gelecekteki görüşmeler daha da belirginleştirilebilir. Bu durum ise Katar'daki barış çıkmazının da sonucunun belirlenmesine de yardımcı olur. Şimdi ise öyle görünüyor ki Taliban grubu sırf Afganistan'daki iktidarı tekel bir şekilde elinde bulundurmak ve ülkedeki yasal ve demokratik çerçeveyi bozmak istediği açıkça ortadadır. Böyle bir durumda İstanbul müzakerelerinin de sonuçsuz kalacağı kesindir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Venezuela'dan Avrupa Birliği'ne sömürü mantalitesini bırak çağrısı etrafında. Müzik Amerika ve Batılı ortaklarının birçok Latin Amerika ülkesinin iç işlerine yönelik müdahaleci siyasetleri devam ederken, bu doğrultuda Venezuela bölgenin solcu siyasi yapıya sahip en önemli ve zengin ülkelerinden biri olarak son yıllarda sıkı bir Amerika ve ortaklarının baskısı altında kaldı. Gerçi Washington'un siyasetleri şimdiye dek başarısız kaldı, ancak bu siyasetler hala devam ediyor. Avrupa Birliği dış siyaset temsilcisi Joseph Borrell, son açıklamasında Venezuela krizi hususunda Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le konuşacağını belirtmişti. Bu durum ise Venezuelalı makamların öfkelerine neden oldu. Bu çerçevede Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Twitter hesabında paylaştığı mesajda bu tür bildirilerdeki sömürgecilik zihniyetinin ve gururlanmanın açık bir şekilde görüldüğüne değinerek Venezuela'nın 200 yıldır geri dönülmez bir şekilde özgür ve bağımsız olduğunu belirtip Avrupa Birliği'nin de sömürge düşüncesinden uzaklaşmasını, bu yöndeki çalışmalarını terk etmesini istedi. Venezuela uzun yıllar sömürgeleştirilen en önemli Latin Amerika ülkelerinden biri. Ancak Venezuelalılar bağımsızlıklarını kazanmak ve bölgede önemli ve etkili bir ülkeye dönüşmek için mücadele ettiler. Buna rağmen dünyanın jeopolitiğinde gerçekleşen siyasi değişiklikler Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki başkanı James Monroe tarafından ilk kez 1823'te ortaya atılan Monroe Doktrini, Avrupa sömürge güçlerinin çatışmalarının Amerika kıtasına taşınmasına karşı koymak amacıyla tanıtıldı. Bu teori ve doktrin geçen 10 yıllar boyunca Washington yetkilileri tarafından bir şekilde göz ardı edildi ve Amerika özellikle son 10 yılda dünyanın farklı noktalarına odaklandı. Buna rağmen uluslararası düzendeki siyasi değişiklikler, Rusya ve Çin gibi rakiplerin Latin Amerika bölgesindeki ciddi varlığıyla Amerika bir kez daha Monroe Doktrini ile ilgilenmeye başladı. Öyle ki son yıllarda bu doktrin, Amerika'nın başta Venezuela olmak üzere bölge ülkelerinin iç işlerine açıkça müdahale etmesi için bir bahane haline geldi.
Bu koşullar Venezuela'yı Donald Trump'ın başkanlığı sırasında en ağır siyasi ve ekonomik baskı altında soktu ve bu bağlamda Avrupa ülkeleri de Amerika ile güçlerini de birleştirerek Venezuela muhalefetinin de lideri Guaido'yu başkan olarak ilan edip darbeleri ve hatta askeri tehditleri bile desteklemiştir. Washington ve müttefiklerinin ise son yıllarda Venezuela'ya yönelik eylemleri geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ancak tüm baskılara ve çeşitli sözde cezalandırıcı politikalara rağmen Venezuela'nın solcu başkanı Nicolas Maduro, Venezuela halkının desteğiyle iktidarını korudu. Bunun yanı sıra da son Venezuela seçimlerinin sonuçları ve Maduro'nun partisinin zaferi Venezuela'nın Venezuelalıların bağımsızlığını korumakta da kararlı olduğunu açıkça gözler önüne serdi. Ancak Amerika'nın Venezuela üzerindeki baskısı devam etti ve aynı zamanda da Avrupa Birliği yetkilileri çeşitli bahanelerle Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını da artırmıştır. Şimdiye kadar Nicolas Maduro hükümetindeki 55 yetkilinin seyahat etmesi yasaklanmıştır ve mal varlıklarına da el konulması Avrupa Birliği tarafından da onaylanmıştır. Aslında yeni Amerikan Başkanı Joe Biden'in göreve başlaması ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefiklerinin de Venezuela'ya yönelik politikalarının değişmesi bekleniyordu. Ancak sergilenen tavırlar Venezuela'ya karşı düşmanca ve müdahaleci politikaların da sürdürülmesine yönelik düşmanlığı ve ısrarın sürdüğünü ve sürecini de ortaya çıkarmıştır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımızın yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 12 Şaban 1442 ve Miladi 26 Mart 2021 Cuma. ...944 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Şaban 498'de günümüz İspanya'da bulunan Endülüslü Müslüman muhaddis ve hekim Gassani lakaplı Hasan bin Hafız Endülüsi vefat etti. Yetenekli edip ve hekim olan Endülüsi güzel yazıya sahipti ve güzel şiirler söylerdi. Endülüsü'nün en değerli eseri Temcid el Muhmel adlı eseridir. ...37 yıl önce bugün 26 Mart 1984'te Afrika kıtasındaki Gine lideri Ahmet Seko Tur hayata veda etti. 9 Ocak 1922'de Gine'de dünyaya gelen Tur siyasi faaliyetlerine gençken başladı ve ülkesinin Fransız sömürgeciliğinden kurtulmasını istiyordu. Gine 1958'de bağımsızlığa kavuştu ve ülkenin cumhurbaşkanı oldu. ...194 yıl önce böyle bir günde 26 Mart 1827'de Almanya'nın ünlü bestecisi ve musiki ustası Ludwig van Beethoven 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. ...110 yıl önce bugün 26 Mart 1911'de Amerikalı ünlü tiyatro yazarı Tennessee Williams dünyaya geldi. Edebiyata büyük ilgi duyan Williams, lise ve üniversite eğitimi sırasında nihayet yazarlığa yöneldi. Aslında Williams, düşüncelerini tiyatro kahramanları aracılığıyla beyan etti. ...69 yıl önce bugün 26 Mart 1952'de İngiliz sömürgeciliğine karşı Kenya'nın kurucusu Jomo Kenyatta liderliğindeki vatanseverler kıyamı başladı. Kenya dünyada vuku bulan iki büyük dünya savaşları sırasında yoğun kargaşalar ve krizlerle karşı karşıya kaldı ve ancak Kenya halkı yabancı güçlerin sultasından kurtulmaya çalıştı ve özgürlükçü hareketi de başlattı. Sömürgeci devletlerin dünya çapında özellikle Kikoto'da koydukları sınırlamalar ve yasalarla Mao Mao adlı grubun oluşmasına neden oldu. Silahlı mücadelecilerin yer aldığı bu grup Kenya'da yerleşen birçok İngiliz'in de ortadan kalkmalarını da başardı. Söz konusu grubu Kenya halkının Avrupalılar gibi sosyal ve siyasi haklar konusunda da eşit haklara kavuşmalarını sağladı ve nihayet Kenya bağımsızlığını elde etti. ...50 yıl önce bugün 26 Mart 1971'de yoğun siyasi çatışmalar ve isyanların ardından günümüzde Bangladeş olan Doğu Pakistan, Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Doğu ve Batı Pakistan bir tek ülke olarak 1947'de Hindistan'dan bağımsızlığını elde etti ancak Doğu Pakistan'da yaşayan ve ülkenin de %98 kadarı çoğunluğunu oluşturan Bengallılar, Batı Pakistan hükümetinin de ırkçılığına maruz kaldılar. Doğu Pakistan halkı ise ilk başta özellik isteğinde bulundular. Ancak zamanla bağımsızlık taleminde bulunmayı tercih ettiler. Doğu Pakistan'da krizin doruğa ulaşması ve ülkenin de başkenti Dakka'nın Pakistan ordusunca ele geçirmesi üzerine Bengallılar silahlı mücadeleye başladılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz'un hikmeti ve felsefesi.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şems'i takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi birlikte dinliyoruz.
İlkbaharın insanlara mesajı, sizler doğadan daha alçak konumda değilsiniz, hatta daha üstün konumdasınız. O zaman eğer ilkbahar gelince ve doğa uyanınca bizler gaflet uykusunda olursak, veskikinlerin ve ukdelerin yüzünden gönlümüz pas tutmuşsa, bu bayağı utanç verici bir durumdur, yönündedir. İşte bu yüzden İslam peygamberi şöyle buyurmakta: kim dünyanın bir halden bir başka hale geçtiğini fark etmezse en gafil insanlardandır.
Evet değerli dostlar, Hicri Şems'i takvimine göre 1400 yılı ve Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde huzurlarınızdayız. Bugünkü sohbetimizde ise Nevruz'un felsefesini ve hikmetini açıklamaya ve doğanın yenilenmek ve yeniden canlanmakla bize verdiği dersleri paylaşmaya çalışacağız. İlkbaharın nefesi, Hazreti İsa aleyhisselamın nefesi misali uyan doğayı yeniden diriltiyor ve Hazreti Musa aleyhisselamın asası misali karanlığı delerek İnsanlara arzulanan Mısır'ı armağan ediyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte tomurcukların damarlarında kan akmaya başlıyor ve tohumlar ilkbaharın okşaması ile kışın gaflet uykusundan uyanıyor.
İlkbahar aslında insanın uyanması ve Allah Teala'yı tanıması bakımından oldukça değerli bir bahanedir. Yüce Allah bizi uyandırmak için binlerce saati ayarlamıştır. Her bebeğin doğuşu, her sevdiğimizin vefatı, yüzümüze düşen her çizgi, her kuvvetin yükselişi ve çöküşü, her var olmak ve yok olmakla duyulan neşe ve hüzün, her yılın hazanı ve baharı, hepsi insanı uyandırmak için ayarlanan saat gibidir.
İlkbaharın tecellisi yegane yaratanın gücünün tecellisidir. İlkbahar ruhu tevhid, düşünce ve tazeliğin ruhudur. İlkbahar insana Allah'ı tanıma, maadı tanıma, değişim, gelişim ve kemale ermenin derslerini verir. İlkbahar muazzam gücü ile doğaya yeniden can veren Allah'ın gücü ve yaratanın tedbiridir. İlkbahar insanın dikkatini her an yenilenen ve değişen aleme çekmek üzere ilahi büyük işaretlerden biridir. Gücü, hikmeti ve şefkati ile tüm dünyayı kemale doğru hidayete erdiren yegane Allah'ın sonsuz gücünün işaretidir.
İlkbahar ve yeni yıl insanların ve doğanın yeniden yaşamına yönelik bir mesajı vardır. İnsan her yıl seyrettiği ilahi diriliş ve kıyametin küçük bir örneğidir. Duada kıyamet ve yeniden diriliş günü hakkında hiçbir kuşku geride bırakmayacak sayısız işareti bulmak mümkün. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette yerin ölümünden sonra yeniden diriliş hakkında canlanacağına işaret etmiştir. Örneğin ilkbaharı yaratan Allah-u Teala Fatır suresinin 9. ayetinde duanın yeniden diriliş hakkında şöyle buyuruyor: rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de Ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır.
Doğanın yeniden dirilişi hakkında Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler, görecede doğanın ilkbaharda, sonbahar ve kış mevsimlerinden sonra yeniden dirildiğine işaret ediyor. Ancak aynı zamanda bu ayetlerin batını, Allah-u Teala'nın doğanın yeniden dirilişine işaret ederek sınırsız gücünü hatırlatmak istediği ve müminlere ahlaki vaazda bulunarak ilkbaharı, kıyamet gününü hatırlama yönünde bir uyarı şeklinde telakki etmelerini tavsiye ettiği anlaşılıyor. Nitekim İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Ne zaman ilkbaharı görecek olursanız kıyamet gününü ve öldükten sonra yeniden dirileceğinizi sık sık hatırlayın.
Evet, ilkbahar doğaya temizlik yapmaya geliyor ve çiçekleri, ağaçları ve ovaları nur ve aydınlığa doğru götürüyor. İlkbahar bizlere yaratılış düzeni, kötülük ve çirkinlik ve pislikle bağdaşmadığını, evlerimize ve çevremize temizlik yapmanın yanı sıra ruhumuzu ve kalbimizi de temizlememiz gerektiğini hatırlatmaya geliyor. Zira her insanın batını ve içinin temizliği topluma da iyilik ve huzur kazandırıyor. Buna göre gönüllerimizi her türlü kirden, kinden ve hüzünden arındırmalı ve ilkbaharın gelişini idrak etmeye hazır hale getirmeliyiz. İlkbahar bizi en iyi hallere davet ederek hepimiz için en güzel anları armağan eder.
İlkbahar doğadan öğrenme fırsatıdır. İnsan ta baştan doğadan öğrendiği güzel adetler, cömertlik, sevgi ve muhabbet. İlkbahar sevgi meltemlerini her an ağaçlara ve çiçeklere sunar ve bir kez daha uyanarak tüm varlığını sevdiklerine hibe eder. Bağışlama ruhu Nevruz günlerinde genişler ve herkes başkalarını mutlu etmeye çalışır. Tarihte belirtildiği üzere, Habeşi Bilal, Allah Resulü'nün emri üzerine Ramazan bayramında kadınların sadakalarını, irili ufaklı küpelerini ve bileziklerini toplar ve yoksullara ve fukaraya dağıtırdı.
Allah yolunda başkalarına nimetlere ortak etmek ve infakta bulunmak, ilahi nimetlere şükretmek ve artmasını güvence altına almaktır. Nitekim, Allah-u Teala İbrahim suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Bundan başka Kur'an-ı Kerim mümin insan hakiki ihsana kavuşmak için infakta bulunması gerektiğini buyurmakta. Nitekim Âl-i İmrân suresinin 92. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız da Allah onu hakkıyla biliyor.
İlkbaharın insanlara mesajı şöyledir. siz doğadan daha alçak değilsiniz. Nitekim daha üstün konumda olabilirsiniz. O zaman eğer ilkbahar gelip de uyan doğa uyanır, fakat biz hala gaflet uykusunda isek, yazıklar olsun. Sakın ölü dağlar ve ovalar yeniden canlanıp herkese gülümserken bizler eski kinlerin ve ayıp ukdelerimizin ötesini gönlümüz pas tutmasın. Kalbimizden nefret fışkırmasın. İşte bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Kim dünyanın bir halden bir başka hale geçtiğini fark etmezse en gafil insanlardandır.
İnsan cömertliği, hediye vermesi, sıla-i rahime, yakınları ile muaşereti ve günahları terk etme başarısıyla her gününü Nevruz gibi yapabilir ve her gününü bayram ilan edebilir. Nitekim İmam Ali aleyhisselam da bayram sözcüğünü de şöyle tanımlıyor. Allah'a itaatsizlik edinmeyen her gün bayramdır. Gerçekte İmam Ali aleyhisselamın bu sözü, İnsan her zaman günahtan uzak durmakla gönlünün karanlık olmasını engelleyebileceğini ve Allah Teala'ya yaklaşarak kalbini ve ruhunu aydınlatabileceğini de ortaya koyuyor.
İlkbahar mevsimi en güzel ve en sevilen mevsimdir. Ancak doğanın ilkbaharı, hakiki ilkbaharın sahibi olmadan hiç de neşeli olmayacağı açıkça ortadadır. Hakiki ve daimi ve neşeli ilkbahar ancak İmam Zaman aleyhisselam çağında gerçekleşebilir. Nitekim o hazretin ziyaretnamesinde kendisini halkın baharı ve devrenin neşesi şeklinde hitap ediyoruz. Yine birçok rivayette Şia Müslümanlara Nevruz günlerinde Hazreti Mehdi aleyhisselamı yad etmeleri ve o hazretin zuhur etmesini Allah-u Teala'dan talep etmeleri tavsiye edilmiştir. Örneğin İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bizim Hazreti Mehdi'nin zuhur etmesini beklemediğimiz hiçbir Nevruz yoktur. Zira Nevruz bizim ve Şialarımızın günüdür. İmam Sadık aleyhisselam bir başka rivayette de şöyle buyuruyor. Nevruz bizim ehlibet kaimimiz ve başımızın o günde zuhur edeceği gündür.
Evet, ilkbaharın parlaklığı her tarafı sarmıştır. İlkbahar gönüllerde aşk, sevgi ve dostlukları ebedileştirmek için gelmiştir. Şimdi her şey el ele vermiş ve eskilerin yerine yenileri bırakmasını sağlamıştır. Ne güzel olurdu biz de gönüllerimize temizlik yapsak, ruhumuzu ve kalbimizi kinlerden ve hasetlerden arındırabilsek. Keşke ilkbahardan ilham alarak biz de gönlümüzden tozları silebilseydik ve ona yeni kıyafetler uydurabilseydik.
Değerli dostlar, gelin ne titreten kış ne yakan yaz olalım. Gelin yeşerten ilkbahar olmaya çalışalım. Gelin yeni yılı ve yeni baharı yenilenmek ve nasıl yaşayacağımızı gözden geçirmek üzere yeni bir fırsat bilelim ve ilkbaharla el ele en güzel güvercinleri kanatlandıralım ve birbirimiz için Allah'tan en iyi arzuları dileyelim.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1420 ve Nevruz bayramını karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun enzelnahu
Nura Giden Yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyicilerimiz. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce El-Ahkaf suresinin 24 ve 25. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ.
Nihayet onu vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce, "Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur," dediler. "Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Nitekim o kasırga gelince onların evlerinden başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız." Geçen bölümde Ad kavmi peygamberleri Hazreti Hud aleyhisselamın davetine inatla gösterdikleri tepkide şöyle dediklerini anlattık. "Biz yolumuzdan dönmeyiz. Sen de eğer doğru söylüyorsan vaat ettiğin azabı nazil et de görelim." Ad halkına hüccet tamamlanınca ve kendileri azabın nazil olmasını isteyince Allahu Teala onlara beraberinde bulut getiren bir kasırga gönderdi. Ad kavmi karanlık bulutları görünce sevindiler ve yakında onlara bereketli bir yağmur yağacağını zannettiler. Ancak yağmur yağmadığı gibi korkunç, soğuk, yakıcı ve yok edici bir kasırga bu günahkar kavmi helak etti ve geriye evlerinden başka bir şey kalmadı. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere bu yıkıcı ve korkunç fırtına 7 gece ve 8 gündüz devam etti. Öyle ki Ad kavmini tamamen yok etti ve fırtınadan sağ kurtulan olmadı. Bu aslında günümüzde inatçı ve asi suçlulara ve günahkarlara ve kafirlere aynı yolu izledikleri takdirde Ad kavminden daha iyi bir kaderleri olmayacağı yönünde açık bir uyarıdır. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Hak ve hakikatle inat etmenin sonu ağır ceza ve azaptır. Nitekim geçmiş kavimlerin tarihi gelecek kuşaklara ibret olmalıdır. Doğal fenomenler Yüce Allah'ın emri ve iradesinin altındadır. Bulut ve rüzgar ve diğer doğal fenomenler ilahi lütuf ve rahmet işareti olduğu gibi ilahi öfke ve gazabında işareti olabilir. Nitekim rüzgar bir zaman bulutları hareket ettirerek rahmet yağmurunu yağdırır ve bir zaman da yıkımlara yol açabilir. Fani dünyada suçluların helak edilmesi ilahi sünnettir. Nitekim geçmiş hükümdarların ve kavimlerin başına gelenler günümüz insanı için ibret vesilesi olmalıdır. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya hayyu ya kayyum nevvir kalbena. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya hayyu ya kayyum nevvir kalbena. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya hayyu ya kayyum
قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
Şimdi de El-Ahkaf suresinin 26. ayetini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Andolsun ki onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. Ad kavmi Arap Yarımadası'nda Mekke yakınlarında yaşıyordu. Bu kavimden geriye kalan evlerin enkazı da kervanların geçtiği yol üzerindeydi. Dolayısıyla İslam peygamberinin davetine karşı inat eden Mekke müşriklerine hitaben şöyle buyurmakta. Ad kavmi cismi ve maali açılardan sizlerden daha güçlüydü. Ancak bu güç ve servet ilahi ceza nazil olduğunda onların işine yaramadı ve hiçbirini kurtaramadı. Aslında Ad kavmini kurtaracak şey hakkı tanımaları ve benimsemeleriydi. Ad halkı da başka insanlar gibi göz, kulak ve akıl nimetlerine sahipti. Fakat bunlardan hak ve hakikati tanımakta yararlanmadılar. Ad kavmi gözünü ve kulağını hak ve hakikate kapattılar. Güçleri, servetleri ve imkanları ile Allah-u Teala'ya karşı koyabileceklerini zannettiler. Bu yüzden onlara gönderilen peygamberin yani Hazreti Hud aleyhisselamın ilahi azap konusunda uyarılarını ciddiye almadan alay etmeye başladılar. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Güç ve servet insanı kurtarmaya yetmeyebilir. Asıl göz, kulak ve aklımızı hak ve hakikati tanımak ve kabul etmekte kullanmamız kurtuluşumuza vesile olabilir. Hakkı inkar etmek insanın helak olmasına yol açar ve tüm sermayelerini ve maddi imkanlarını yok eder. İlahi ayetler ve peygamberlerle alay etmek bu dünyada ilahi öfke ve azaba yol açabilir.
Allahümme Rabben Rabben Nuril Azim Allahumma Rabben Nuril Azim.
Şimdi de El-Ahkaf suresinin 27 ve 28. ayetlerini dinleyelim.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
Andolsun biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Belki doğru yola dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık.
Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için Tanrı edindikleri şeyler kendilerine yardım etselerdi ya. Hayır, onları bırakıp gittiler. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Ad kavminin helak olduğunu açıklayan önceki ayetin devamında bu ayet şöyle buyurmakta. Sadece Ad kavmi değil, Mekke çevresinde yaşayan başka kavimler de Hakk'a karşı çıkınca helak edildiler. Arap Yarımadası'nın kuzeyinde Semud kavmi ve güneyinde Sebe kavmi gibi. Biz bu kavimlerin her birine idrak güçlerine uygun ayetler ve işaretler nazil ettik. Böylece onlara hücceti tamamladık ki küfür ve şirke sapmak için hiçbir mazeretleri olmasın. Ancak onlar uydurma tanrılara ve putlara tapmaya başladılar. Ve bunlar onları kurtaracağını ve saadete kavuşturacağını zannettiler. Oysa azap nazil olduğunda bu putların hiçbiri onlara yardım edemedikleri gibi kendilerini bile ilahi cezadan koruyamadılar. Ve sonuçta yok olup gittiler ve hiçbirinden hiçbir iz geriye kalmadı. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'in insanları terbiye etme yöntemlerinden biri, onları geçmişlerin tarihini okumaları ve kaderlerinden ibret almalarıdır. Allah-u Teala insanların hidayete ermeleri ve ilahi fıtratına dönmeleri için gereken imkanları sunmuştur. Önemli olan insanın yanlış yoldan geri dönmeyi istemesidir. Bid'at, hurafe ve sapkın düşünceler insanları hiçbir etkisi ve gücü olmayan eşyalara tapmaya yöneltir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Bir Nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikasti.
Muhterem dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikasti isimli dizi sohbetimizin 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Şehit Süleymani'ye yönelik suikastin meşru savunma hakkı ilkesiyle çelişmesi gerçeğini ele alacağız.
Amerikan terör devletinin kara kuvvete başvurmama ilkesine yönelik suikast ve planlı terör gibi ihlal sayılan davranışlarını izah etmek için kullandığı durumlardan biri de önleyici ve ön alıcı öz savunma hakkı olmuştur. Meşru savunma, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Anlaşması'nın 51. maddesinin konusudur. Buna esasen sohbetimizin devamında General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastı meşru savunma ilkeleri ve hukuku açısından ele alacağız.
Ön alıcı meşru savunma hakkı hala ciddi ve yakında meydana gelecek bir tehlikeye dönüşmeyen girişimlere ve sırf gelecekte meydana gelebilecek muhtemel ve farazi tehditlere karşı alınan savunma önlemleri ve başvurulan girişimlerdir. Tahran Üniversitesi hukuk hocalarından Dr. Fazlullah Musevi şöyle diyor. Meşru savunma muhakkak askeri bir saldırı geçmişine sahip olması lazım. Buna esasen İsfahan Üniversitesi Uluslararası Hukuk Hocası Dr. Mahmut Celali şöyle diyor. Ön alıcı meşru savunma hakkı mantıklı yaklaşımdan uzak bir yöntem olarak bir devletin gerçekleşmesi mümkün olan bir saldırı yok etmek için askeri kuvvete başvurmasını kabul eden bir yöntemdir.
Bu yüzden Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun tüm üyeleri 1949 yılında ön alıcı meşru savunma hakkının hukuksal meşruiyetini reddetmişlerdir. Roma'da Louis Üniversitesi Uluslararası Hukuk Hocası Natalie'nin Bozzetti şöyle düşünüyor. Bir devletin güvenliğine karşı sırf tehdidin olması meşru ve yasal askeri tepkiyi haklı kılamaz. Zaten bunun için de yeterli değildir. Burada gereken şart çok yakın ve çok muhtemel olan saldırı ve taarruzun olmasıdır.
Tahran Üniversitesi hukuk hocası Dr. Seyyid Fazlullah Musevi ise şöyle düşünüyor. Meşru ön alıcı savunma hakkı teorisyenleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı Anlaşması çerçevesinde bu tezi haklı kılacak emareler aramıyorlar. Onlar bu anlaşmayı es geçip bunu 11 Eylül saldırısının ardından etkin bir hile ve yöntem olarak gündeme almışlardır. Gerçekte hukukçular açısından Bush döneminde yani Amerika'nın 43. başkanı döneminde gündeme getirilen meşru savunma hakkı hukuki boyuta sahip olmamasının yanı sıra sırf tek taraflı siyasi bir yaklaşım çerçevesinde Amerika'nın diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesi için bir bahane ve Amerika terör devletinin terörünü örtbas etmek için bir araçtır.
Tahran Üniversitesi hukuk hocalarından Dr. Seyyid Nasrullah İbrahim ise bu hususta şöyle düşünüyor. Yakında vuku bulacak saldırı karşısında ön alıcı saldırı veya ön alıcı savunma gibi başlıkları altında yaşanan herhangi bir saldırının esasında yasal yanı yoktur. Bu tür saldırıların yasa dışı ve gayrimeşru olması defalarca Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmıştır. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kor General Kasım Süleymani'nin planlı bir şekilde suikasta uğrayıp şehit düşmesinin ardından Amerikan makamları bu girişimi Amerikan devlet çıkarlarının korunması ve Amerikan vatandaşlarına yönelik geniş çaplı saldırıların önlenmesi için gerçekleştirdiklerini iddia ettiler.
Amerika terör devleti bu doğrultudaki karışık ve temelsiz bildirisinde açık bir şekilde önleyici veya ön alıcı meşru savunma hakkı doktrinine değinmeden dolaylı bir şekilde şehit Kasım Süleymani'nin Amerika güçlerine karşı saldırılar yapmak peşinde olduğunu ima etmeye çalıştı. Bu iddia aslında bu yönde olduğu aşikardır. Amerika dönem başkanı Donald Trump bu olayın ardından hiçbir kanıtlanmış belgeye dayanmayarak attığı tweette General Kasım Süleymani'nin binlerce Amerikan askerini uzun vadede öldürdüğünü veya yaraladığını, öldürülmeleri için de birçok kez komploya başvurduğunu iddia etti.
Ancak buradaki gerçek General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın kendine savunma sayılmamasıdır. Çünkü İran devleti tarafından Amerika'ya yönelik hiçbir zaman tam ve doğrudan bir saldırı o zamana kadar gerçekleşmemişti. Cadireci savaş adı ile de bilinen önleyici savunma yaklaşımı aslında hiçbir zaman Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından topyekun olarak desteklenmemiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevaz Zarif ise bu hususta şöyle diyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı bildirisini hazırlayanlar, küresel güvenlik ve barışın korunmasını belgelerinde ihlal edilemeyen bir ilke olarak kabul etmiş ve bunu korumak ve kollamak görevini de anlaşmanın 7. bölümüne göre Güvenlik Konseyi'ne bırakmıştır. Güvenlik Konseyi'nin kararı, saldırganlık ve onun kavramları ve örnekleri hususunda zaruri hale gelmiştir. Güvenlik Konseyi'nin tespitinin yanı sıra bir devletin başka bir devlete veya gruba saldırma kararı da Birleşmiş Milletler Teşkilatı Anlaşması ve Uluslararası Camia ilkelerine aykırıdır.
Kimilerine göre İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun isminin Amerikan Dışişleri Bakanlığı Nisan 2019 siyasi bildirgesinde terör listesine alındığı için Devrim Muhafızları Ordusu komutanları da dünyanın her noktasında Amerika'nın terörizm ile mücadele doktrini çerçevesinde hedef aranabilir. Ancak bunun cevabı basittir. Öncelikle terörizm ile mücadele kavramı hala evrensel bir tanıma kavuşturulmamıştır. Bunun yanı sıra İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun terör grubu sayılması uluslararası hukuk açısından ve küresel güvenlik ve barışın garanti altına alınması ilkeleriyle de çelişmektedir.
Amerika'nın bu girişimi, devletlerin hukuk açısından eşitliği, müdahale etmeme, ilkesi, dostluk ve iyi ilişkiler kurma, devletlerin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğe saygı duyma gibi uluslararası haklarına yönelik ihlal de sayılır. Buna esasen İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi ve askeri kolu olan Devrim Muhafızları Ordusu üyelerine saldırmak hem de terörizm ile mücadele bahanesiyle meşru bir girişim sayılamaz.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından biri olan Şehit Kasım Süleymani'ye yönelik suikastıyla Amerika'nın 2002 yılında Yemen'de El-Kaide üst düzey liderlerinden Kaid Selim Senan El-Herati, 2006 yılında Irak El-Kaide lideri Ebu Musa el-Zarkavi ve El-Kaide lideri Üsame bin Laden'e yönelik diğer hedefli ve planlı suikastlar arasında temel farklılıklar göze çarpıyor. Aradaki en büyük temel fark, Amerika'nın daha önce milis terör örgütleri ve çetelerinin liderlerine hedef almasıdır. Ancak bu kez Washington terör devleti, İran'ın resmi ve askeri kolu olan güçlerin komutanını hedef aldı. Unutulmamalıdır ki İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu İran'ın resmi askeri kolu sayılır ve El-Kaide milisleri gibi başıboş ve terör grubu değildir.
Buna ilaveten Amerika iç yasalarına göre de Donald Trump hükümetinin bu suikast girişiminin yasa dışı olduğu tartışmaları söz konusudur. Nitekim birçokları Trump'ın böyle bir girişim ile Amerika'yı uluslararası bir savaşa sürükleyebilirdi. Bu yüzden de Kongre'den izin alması gerekiyordu. Uluslararası hukuk kuralları ön alıcı ve önleyici meşru savunma hakkını hem de diğer ülkelere karşı kabul etmediği gibi her halükarda ve her koşulda sırf askeri saldırıya maruz kaldığı surette meşru savunma hakkını kabul ediyor.
Şehit Kasım Süleymani'ye suikast yapılmadan önce İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'ya doğrudan silahlı saldırıda bulunduğuna dair hiçbir kanıt ve belge yoktur. Bu yüzden Amerika'nın Kor General Süleymani'ye yönelik suikastı ve terör girişimi hiçbir zaman kaba kuvvete başvurmanın yasak olduğu ilkenin istisnalarından sayılamaz. Buna esasen Amerika'nın planlı bir şekilde İranlı üst düzey askeri komutana suikast düzenlemesi hem de Amerikalıların öldürüleceğini önlemek iddiasıyla yapılan bu girişimi uluslararası hukuk ve insani ilkelere göre gayrimeşru ve kabul edilemezdir. Bu yüzden bu terör eyleminin faillerinin ve amillerinin cezai ve yargısal olarak takip edilmesi ve misilimede de İran için doğan haklardandır.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani Suikasti isimli sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran Dışişleri Bakanı Vatari yetkililerin İran karşıtı iddialarına cevaben nükleer anlaşmayı canlandırmak için gereken önlemlerle ilgili birçok tarifatın yapıldığını vurguladı. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı yaptırımların savunma teçhizatı üretiminde de çok yüksek düzeyde kendine yeterliliğe yol açtığını söyledi. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı 15 komşu ülkenin milyarlarca dolarlık pazarının İran'ın ihracatı için iyi bir pazar olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade Avrupa balayı ve Biden yönetimini kinaye ile Amerika'nın başkalarına yönelik baskıcı muamelesinin Trump ile başlamadığını ve ondan sonra da bitmeyeceğini bildirdi. İran Gümrük Genel Müdürlüğü Teknik İşler Yardımcısı 4. Parti Rus korona aşısının İran'a geldiğini duyurdu. İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı, İran'ın terörle mücadelenin ön saflarında olduğunu ve bu yolda en fazla kurban veren ülke olduğunu söyledi. Türkiye'de son 24 saatte 222.753 COVID-19 testi yapıldı. 28.731 kişinin testi pozitif çıktı. 157 kişi hayatını kaybetti. Ensarullah Genel Sekreteri İsrail, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısının failleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu bildirdi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.